Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Eylül 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfü Arslan imzalı Hakikatin İnsan Halleri Peygamberler başlıklı yazıyı aktaracağız. Yalnız bir aileye değil, bir anlam dünyasına doğarız. Çoğu zaman o dünyanın kavramlarını sorgulamadan devralır, bizden öncekilerin doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış deriz. Zamanla bu kabullerimiz öylesine tabii hale gelir ki artık onların sonradan öğrenilmiş şeyler olduğunu bile fark etmeyiz. Kur'an'ımızın sık sık aktardığı, biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk sözü, yalnız eskilerin mazereti değildir. Bu, insan tabiatının en güçlü eğilimlerinden biridir. Çünkü miras alınmış bir dünyayı sorgulamak zordur. İnsan, miras kalmış bir dünyada gözleri yarı kapalı yaşayıp gider. Düzen böyledir. Derken aramızdan biri çıkar. Çocukluğunu, gençliğini, çarşıdaki halini biliriz. Her sabah uyandığında nasıl bir yüzle uyandığını, birine bir söz verdiğinde o sözün arkasında nasıl durduğunu görürüz. Yalan onun diline dolanmaz. Hıyanet hayalinin ucundan geçmez. Çıkar için kimseyi aldatmaz. Her şeyini bildiğimiz o içimizden biri bir gün şu sarsıcı sözü söyler. Bana vahiy geliyor. Biz bugün peygamberleri peygamber olduklarını bilerek okuyoruz. İlk muhataplarının böyle bir imkanı yoktu. Onların karşısında gökten inmiş bir melek değil, düne kadar birlikte yaşadıkları bir insan vardı. Yaptıklarını, ailesini ve geçmişini bildikleri bu insan, görülmeyen bir alemden haber aldığını, Allah'ın kendisine vahyettiğini, söylediklerinin kendi sözü olmadığını söylüyordu. Üstelik onlardan yalnız kendisine inanmalarını değil, Allah'a, meleklere, ahirete, hesaba ve yeniden dirilmeye inanmalarını istiyordu. Tanıdığınız bir insanın bana vahiy geliyor sözünü kabul etmek kolay değildir. Dürüstlüğünden şüphe etmiyor olabilirsiniz. Fakat dürüst olduğuna inanmak başkadır, Allah tarafından seçildiğine ve gökten haber aldığına inanmaksa bambaşka. Hele bir de sizden her şeyinizi değiştirmenizi istiyorsa, atalarınızın yaptığı her şey hakikat değildir. Gücün sahibi siz değilsiniz, mülkün sahibi siz değilsiniz, hayatın sahibi siz değilsiniz diyorsa inanmanız hiç de kolay olmaz. Peygamberlik mucizesinin insani tarafı işte tam buradadır. Allah, İnsanı hayatın ağır hakikatiyle baş başa bırakmaz. Hakikati bir insanın şahsında gönderir. Muhatap, mesajla birlikte mesajı taşıyan insanı da görür. Onun geçmişini, ahlakını, sabrını, dürüstlüğünü, merhametini tartar. Peygamber, yalnızca Allah'ın sözünü nakleden bir haberci değildir. Onların asıl örnekliği, sözlerinden çok, o sözleri hangi ruh haliyle taşıdıklarında gizlidir. Peygamber, getirdiği söze önce kendisi inanan, onu önce kendisi yaşayan bir güzel ahlak numunesidir. Sabır Eyüp aleyhisselam'da, tevekkül İbrahim aleyhisselam'da, mücadele Musa aleyhisselam'da, iffet Yusuf aleyhisselam'da, şükür Davud ve Süleyman aleyhisselam'da ete kemiğe bürünmüştür. Nihayet bütün bu nevi güzellikler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde kemale ermiştir. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab 21. Allah insana yalnız doğru budur dememiş, doğru böyle yaşanır diye örnek gösterdiği insanlar göndermiştir. Bu Rabbimizin beşeriyete en büyük lütfudur. Peygamberler toprağa düşmüş, orada kök salmış ve meyve vermiş tohumlar gibidir. Bize hakikatin insan hayatında nasıl ete kemiğe bürünebileceğini gösterirler. Onlar ilahi teklifin hakikatin insanı ürkütmeyen, kucaklayan, kendine getiren ve nihayet kendinden alıp ebedi saadete götüren halleridir. Açlıkları, hüzünleri, yalnızlıkları, hatta korkuları tanıdıktır. Ama onlar o hallerin içinde kaybolmamış, dimdik ayakta kalabilmişlerdir. bu başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz sonu selamete varan nurlu bir yoldur. Peygamberlerin nurlu yolu sözde değil, yaşayarak açılmış bir yoldur. Onlar yalnızca söyledikleriyle değil, o sözü taşıma biçimiyle de örnektirler. İnsanları Allah'a çağırırken kendilerini nereye koymuşlardır? Getirdikleri hakikatle nasıl bir ilişki kurmuşlardır? Muhataplarından ne beklemiş ve ona hangi nazarla bakmışlardır? Kur'an'ımızın farklı zamanlarda farklı kavimlere gönderilmiş peygamberlerin dilinden tekrar tekrar aktardığı bazı ifadeler, bu soruların cevabını veren değişmez ölçüler mesabesindedir. Peygamberlerin ilk ölçüsü beşeriyetleridir. Ben de sizin gibi bir beşerim. Onların beşer oluşu muhatapla aradaki mesafeyi kaldırır, örnek alınabilir kılar. Yer, içer, yorulur, üzülür, sevinir, korkar ve insan olmanın bütün şartları içinde yaşarlar. Tam da bu sebeple örnektirler. Herkesin kendi vitrinini kusursuzlaştırmaya çalıştığı böyle bir dünyada, ben de sizin gibi bir beşerim sözü ne güçlü bir terbiye cümlesidir. İkinci ölçü emanettir. Ben sizin için emin bir elçiyim. Onlar hakikati insanların hoşuna gitsin diye eğip bükmez, tepki gösterecekler diye bir kısmını gizlemez, kendi çıkarlarını vahyin önüne geçirmezler. Hakikatin sahibi değil, emanetçisi olan onu işine geldiği gibi kullanamaz. Bilmediğinde bilmiyorum diyebilmek, kendi tarafının yanlışına da itiraz edebilmek ve muhalifinin doğrusunu teslim edebilmek eminliğin ölçüleridir. Üçüncü ölçü ihlastır. Sizden bunun karşılığında hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Emanet mesajın güvenilirliğini, ihlassa davetçinin niyetinin güvenilirliğini teminat altına alır. Görülmesem de yapar mıyım? Adım bilinmese de hizmet eder miyim? Aleyhime de olsa doğruyu söyler miyim? Kendi çevremin hoşuna gitmeyecek hakikati savunabilir miyim? İnsanlardan bir karşılık beklememek ihlasın en açık alametlerinden biridir. Dördüncü ölçü merhamettir. Peygamberlerin derdi muhatabını yenmek değil, onu kurtarmaktır. Nuh aleyhisselam kavmine, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. Peygamberler kendilerine hakaret eden, sözlerini reddeden, hatta düşmanlık eden insanlara bile ey kavmim demeye devam ederler. Yanlışlarını reddeder ama onları bütünüyle terk etmezler. Hakikati insan dövmek için kullanılan bir sopaya dönüştürmemek, bir peygamber ahlakı olarak çağımızın da en önemli merhamet sınavlarından biridir. Peygamberlerin beşer oluşu, muhatapla aradaki mesafeyi kaldırır. Emin oluşu güven verir. İhlası, menfaat şüphesini giderir. Merhameti ise bütün bu çabanın niçin gösterildiğini açıklar. Bu dört ölçü, yalnız peygamberleri tanımamız için değil, hakikatin kendi hayatımızda nasıl bir insan hali alması gerektiğini görmemiz içindir. Ama bu ölçüleri bir insanın hayatında eksiksiz taşıyabilmesi kendiliğinden olmaz. Peygamberlik emanetini taşıyabilmek olağanüstü bir kapasite ister. Bunun için Allah bu zor vazifeyi üstlenecek insanları rastgele değil, insanlığın içinden seçerek belirlemiştir. Kur'an'ımız bunun için seçkinlik ve saflık anlamlarını muhtevi istifa kelimesini kullanır. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Âl İmran 33. Peygamber beşerdir ama herhangi bir beşer değildir. Beşeriyetleri onları bize yaklaştırır. İstifa edilmeleri onları bize rehber kılar. Allah yalnız seçmez, seçtiğini bu emaneti taşıyabilecek şekilde de yetiştirir. Hz. Musa bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Daha bebekken ölüm tehdidiyle karşılaşır, nehre bırakılır, Firavun'un sarayında büyür, Mısır'dan kaçar, Medyen'de gurbeti ve yalnızlığı öğrenir. Sonra Allah, gözümün önünde yetiştirilmen için buyurduğu bu elçisine şu payeyi verir. seni türlü imtihanlardan geçirdik ve seni kendim için yetiştirdim. Taha 40-41. Her peygamberde farklı tecellilerine şahit olduğumuz bu ilahi terbiye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şahikasına erişir. Yetimlik, çobanlık, ticaret ve Hira'nın yalnızlığıyla risalete hazırlanır. Vahiy geldikten sonra Mekke'nin baskısı, boykot, Taif, hicret, savaşlar ve Hudeybiye gibi nice imtihandan geçer. Hazreti Musa için saray ve Medyen nasıl birer mektep olmuşsa, canımız Efendimiz için de yaşadığı bütün bu hadiseler nebevi terbiyenin mektepleri olmuştur. Fakat onun terbiyesinde başka ve çok özel bir mektep daha vardır. Kur'an-ı Kerim 23 yılda peyderpey inen vahiy onu terbiye etmiş, nebevi şahsiyetini kemale eriştirmiştir. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı diyerek gönlü teskin eden bu terbiye önceki peygamberlerin kıssalarıyla da desteklenmiştir. Allah Teala risalet zincirinin son halkası peygamberimizi kendisinden önceki nebevi hafızanın içine yerleştirmiş, azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret buyurarak onların tecrübesini ölçü kılmıştır. Her peygamber kıssası onun önüne konulan nebevi bir tecrübe levhasıdır ve Kur'an'ın bunu uzkur yani an, hatırla emriyle tekrar tekrar vurgulaması boşuna değildir. Kitapta İbrahim'i an, kitapta Musa'yı an buyuran Rabbimiz, Davud ve Eyüp aleyhisselamı da aynı emirle hatırlatır. Çünkü peygamberler yalnız bilinmesi gereken geçmiş şahsiyetler değildir. Onlar hayatın farklı imtihanlarında yeniden hatırlanması gereken ahlak ölçülerinin müşahhas halleridir. Hakikat soyut kaldığında uzak görünür. Bir insanda hayat bulduğundaysa anlaşılır, sevilir ve izlenir. Peygamberler işte bu yüzden Rabbimizin insanlığa en büyük lütuflarındandır. Onlar hakikatin insan halleridir. Onlarda vahiy söz olmaktan çıkıp ahlaka, sabra, iffete, merhamete, emanete ve kulluğa dönüşür. Kur'an'ın bize onları hatırlatması, yalnız geçmişi bilmemiz için değil, kendi hayatımızı onların ölçüsüyle yeniden kurmamız içindir. Atalarımızın mirasını sorgulamadan yaşadığımız o yarı kapalı gözler, işte ancak böyle bir insanın karşımıza çıkmasıyla açılır. Mesele hakikati bilmek değil, hakikatin insanı olmaktır. Bütün nebevi güzellikleri şahsında kemale erdiren ve üsve-i hasene olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hakikatin en mükemmel insan halidir. Rabbimiz hepimizi onun izinden yürüyenlerden ve güzel ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Hakikatin İnsan Halleri, Peygamberler başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Zamanı Aşan İlahi Aynalar, Kur'an Kıssalarının Şahsiyet İnşasındaki Yeri başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rabbimiz geçmiş peygamberlerin ve kavimlerin hayat sahnelerini önümüze sererken, aslında bizlere tarihin sayfalarında bir gezinti yaptırmayı değil, bizzat o adımların izini sürerek kendi yolumuzu bulmamızı murad etmektedir. Kur'an kıssaları maziye tutulmuş kuru bir projektör değil, bugünün kalbine, geleceğin şahsiyet inşasına tutulmuş sönmez bir fenerdir. Bu fener her çağın insanına kendi hikayesini, kendi zaaflarını, kendi imtihanlarını ve nihayetinde kendi kurtuluşunu gösterir. Kelime anlamı itibarıyla kasas veya kıssa, bir şeyin izini sürmek, adım adım peşinden gitmek, kaybolan bir izin ardınca yürüyerek hedefe ulaşmak demektir. Kıssa okumak, kendi gönül aynamızı geçmişin pak simalarının, tevhid erlerinin aynasıyla karşılaştırmak ve o aynadaki tozu, kiri temizleme gayretidir. Kuru bilgi zihni işgal ederken kısa kalbi fetheder ve davranışta dönüşüm meydana getirir. İnsan anlatılan bir hikayenin içinde kendini bulan bir varlıktır. Bir kıssa dinlerken zihnimiz sadece bilgi almaz, gönlümüz bir kahramanla beraber yürür. Onun sevincinde sevinir, hüznünde hüzünlenir, imtihanında terler döker. İşte Yüce Rabbimiz kullarını bu fıtri hakikatten habersiz bırakmamış, en büyük hakikatleri en tesirli üslupla, yani kıssa üslubuyla kalplere nakşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine yakın bir hacmini kıssaların oluşturması, bunun tesadüfi bir tercih olmadığını, bilakis ilahi terbiyenin en köklü usullerinden birine işaret ettiğini göstermektedir. Bir davanın sadece zihninde bir fikir olarak kalmasıyla, hayatın her köşesine nüfuz eden bir gerçekliğe dönüşmesi arasında çoğu zaman örneklik köprüsü vardır. İnsan, bu iş yapılabilir mi sorusunun cevabını en çok daha önce yapılmış mı sorusunda arar. İşte kıssalar tam da bu ihtiyaca cevap verir. Evet, bu yol daha önce yürünmüş, bu imtihanlar daha önce yaşanmış ve iman galip gelmiştir. Terbiye bir çekirdeği yavaş yavaş ağaca dönüştürme sanatıdır. Emir ve yasaklarla, doğrudan hükümlerle yapılan terbiye elbette gereklidir. Fakat insan denen bu hassas varlık çoğu zaman bir emirden ziyade kalbine dokunan bir sahneyle değişir. Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan Rabbani eğitim sisteminde doğru, güzel ve razı olunmuş kulluk örneklerine dikkat çekildiği gibi hoşnut olunmayan kötü örneklere de yer verilir. Hem ferdin hem de toplumların terbiyesinde ve istikametinde kıssalar en önemli vasıtalardan biri olmuştur. Mümtaz ve müstesna bir istidat ve ahlak üzere yaratılmış olmasına rağmen, onu daha da mükemmel kılmak ve zirvelere yükseltmek maksadıyla Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde bile Yüce Rabbimiz kıssalarla eğitim metodunu kullanmıştır. Mesela En'am suresinde İbrahim, İshak, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, İsmail, Elyasa, Yunus, Lut, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam peş peşe zikredildikten sonra onların belli başlı vasıflarına ve duruşlarına dikkat çekilir ve devamında buyrulur ki, işte onlar Allah'ın kendilerine yol gösterip hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben ona, Hakk'a davete karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece alemlere bir öğüttür. En'am 90. Alim ve ariflerimiz, Rabbimizin bu irşat metodunu bir terbiye usulü olarak kabul etmiş ve nice menakıbnameler, tabakatlar, biyografiler oluşturmuşlardır. Hatta kendilerini diri tutma adına da bu nevi kitapları bir virt gibi okuya gelmişlerdir. Mesela fıkıh ve hadis ilminde büyük alimlerimizden biri olan İmam Nevevi Hazretleri'nin hayatının her safhasında günün 3 saatini salihlerin, öncülerin ve alimlerin hayatını okuyarak geçirdiği rivayet edilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de, ulemanın güzelliklerini anlatan hikayeler bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir. Çünkü bu hikayeler bize alimlerin edep ve ahlakını öğretir der. Her alanda önderlik ve örneklik önemlidir. Ustalıklar ve uzmanlıklar böyle geliştiği gibi insanlık kalitesi de böyle gelişir. Önce taklitle başlar, sonra da işin hakikatine erişilir. Büyük adam, ulu kişi, öncü insan ya da lider adını verdiğimiz seviye bir meslek ve kariyer değil, kişilik ve davranışlarla alakalı bir kalite önderliğidir. İnsan yetiştirmede kıssanın üç temel fonksiyonundan söz edilebilir. Birincisi model sunmaktır. Kur'an kıssaları insana mücerret, soyut bir erdem listesi vermek yerine o erdemi hayatında yaşamış gerçek şahsiyetler sunar. İkincisi, aynileşme yoluyla iç dönüşüm sağlamaktır. Okuyucu ya da dinleyici, kıssanın kahramanıyla kendini bir noktada özdeşleştirir, onun yaşadığı imtihanı kendi hayatına taşır. Böylece kıssa, dıştan verilen bir bilgi olmaktan çıkar, içeriden doğan bir farkındalığa dönüşür. Üçüncüsü, süreklilik ve sabır bilinci aşılamaktır. Hemen hiçbir peygamber kıssası bir anda mutlu sona ulaşmaz. Yıllar süren tebliğ, sabır, hicret, mücadele vardır. Bu davanın bir gecede değil, sabırlı bir yürüyüşle netice verdiğini öğreten, paha biçilmez bir derstir. Bu bir anlamda kalbi pekiştiren, takviye eden bir gıda gibidir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulur. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak, ona sebat verecek her şeyi sana anlatıp duruyoruz. Hud 120. Dikkat edilirse ayette kıssanın temel hedefi olarak kalbe sebat vermek zikredilmiştir. Demek ki kıssa önce akla değil kalbe hitap eden bir terbiye vasıtasıdır. Zira iman sadece bir bilgi meselesi değil, bir sebat ve sabır meselesidir. Yolun başında coşkuyla yürüyen nice gönüller zorluklar karşısında tökezleyebilir. İşte geçmiş peygamberlerin ve onlara inananların yaşadığı sıkıntılar, sabırlar ve nihayetinde kavuştukları ilahi yardım, bugünün müminine sen de yalnız değilsin, bu yol daha önce yürünmüştür duygusunu vererek kalbi pekiştirir. Modern eğitim bilimleri de aslında Kur'an'ın asırlar önce işaret ettiği bu hakikati yeniden keşfetmektedir. Hikaye temelli öğrenme, bugün pedagojinin en çok üzerinde durduğu yöntemlerden biridir. Zira hikaye, bilgiyi duyguyla birleştirerek kalıcılığını artırır. Çocuğun ve yetişkinin dikkatini toplar, empati kurma becerisini geliştirir, mücerret kavramları müşahhas hale getirir. Ecdadımızın bu konudaki pedagojik dehası bizler için büyük bir rehberdir. Osmanlı medreselerinde ve irfan ocaklarında Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Mantık-ı Tayr gibi eserlerin birer terbiye kitabı olarak okutulması, kıssa yönteminin kurumsallaşmış birer örneğidir. Onlar ahlak ilkelerini bu kıssalar üzerinden canlandırarak nesilleri yetiştirmişlerdir. Modern pedagojinin aktif katılım ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini bu köklü irfani mirasımızla sentezlediğimizde oku sıraları sadece teknik bilginin verildiği soğuk mekanlar olmaktan çıkıp gönüllerin imar edildiği sıcak yuvalara dönüşecektir. Değerler eğitimi en güzel kalbe nüfuz eden bu anlatı metoduyla başarıya ulaşabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı Zamanı Aşan İlahi Aynalar, Kur'an Kıssalarının Şahsiyet İnşasındaki Yeri başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.